Ayrım 8, sayfa 68. Tenis oynamayı bize Bay Şirinyan öğretti. Gençlik yıllarında sosyal aktivitelere bol zaman ayrılır. Tenis öğrenme merakı da o yıllarda başlar. Önce raket, lastik ayakkabı ve top alınır. Dunlop ve Slazenger marka raketler, bağırsak kordaş, pahalı ve kırılgandır ama fiyakalı sesi çok hoştur. Fiyatını fazla bulanlar o yüzden naylon kordaj yaptırmayı tercih eder. Tenis dersleri için estetik stili olan Ermeni asıllı Şirinyan hoca seçilir. Tipik Ermeni şiveli bu adam güzel stilli servis atmasıyla ünlüdür. Bay Şirinyan konuştuğu zaman biz gülerdik. O kadar tipik bir şiveydi ki o ne zaman evladım diye konuşsa biz gülmeye başlardık. O yokken de onu taklit ederdik. Bir gün biz raketlerimizi ve toplarımızı yanımıza alıp kulüpte tenis oynamaya kalkıştık. Birden Jeff yanımıza geldi ve "Madem tenis oynayacaktınız, niye bana haber vermediniz? Benim malzemelerim yanımda değil." diye kızdı. Oturdukları ev nizam yokuşunda olduğu için gidip gelmeye üşeniyordu. "Kim gidip benim malzemelerimi alıp gelirse ona 2,5 lira para vereceğim," dedi. Ben fırlayıp bisikletimle gittim. Raketini, toplarını aldım ve getirdim. Jeff hemen parayı çıkardı, bana verdi. Birileri "bu çocuk zamanla iyi tüccar olacak" diye bana takıldı. Hala kim daha akıllı iş adamıydı diye düşünüyorum. Jeff öyle büyük işler yaptı ki dünya çapında bir adam oldu. Önceleri yeni evliyken Paris'e, hemen ardından New York'a yerleşti. Amerika'da, Londra'da, Paris'te, Güney Fransa'da, Bodrum'da, Gaştat'ta, Virginia'da villalar, katlar, çiftlikler, gemiler ve elbette şirketler aldı. Açık göz bir adamdı. Geleceği iyi gören, cesaretli, sempatik, şeytan tüylü bir karaktere sahipti. Uluslararası yatırımlara girişti, petrol işlerine girdi. Çabuk karar veren, sempati kazanan, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca bilen bir iş adamıydı. Kendisiyle iş yapan adama da her zaman kazandırdı. Çok mert, arkadaşlarını ve ailesindeki tüm fertleri koruyup kollayan, çok sevilen bir arkadaştı. Ne yazık ki 3 yıl önce lenf kanseri yüzünden hayatını kaybetti. 3 evliliği ve sayısız kadın dostu oldu. İlk aşk acısı. İzzet'in hayatı normal seyrinde devam etmektedir. Birlikte eğlenebileceği arkadaşları vardır. Yazlar adada geçmektedir. Fakat 1954 yazında rüzgar onun için çok sert eser. İlk aşk ve ilk kalp ağrısı o yıllara rastlar. Oysa arkadaşları için her şey yolunda görünmektedir. Rudy yakışıklı ve sempatiktir. Bu yüzden de kızların her zaman ilgi odağıdır. Yakışıklı Guido için de durum çok farklı değildir. 18 yaşındaki İzzet gönlünü Rudy ve Jeffy'nin küçük kuzenine kaptırır. İki genç arasında şakayla başlayan diyaloglar zamanla bir aşkın kapısını aralar. Genç kız 15 yaşındadır ve herkes için küçük kuzindir. Fakat İzzet için artık olgun ve çok da çekici bir genç kızdır. Onun sayesinde yaz eskisinden çok daha anlamlı geçmeye başlar. Ama bu aşk zamanla yerini derin bir kalp sızısına bırakır. İzzet'in ismini söylemekten kaçınacağı, sürekli H nokta diye bahsedeceği kız arkadaşını unutması hiç de kolay olmayacaktır. O yazın başında H ile flört etmeye başladık. El ele tutuştuk, kırlarda gezindik, pikniğe gittik, yanak yanağa dans ettik. Kendi şarkımız Too Young vardı. Yaz çok iyi başladı. O yaşın heyecanını bir kez daha yaşamanın bir daha mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Aşık olduğunuz zaman dünyada bir o var, diğerleri sanki figüran olarak bulunuyor etrafta. H. Burgazada'da oturuyordu. 1953 yaz sonundan beri babamın yanında çalışmaya başladığım için onunla hafta içi görüşme imkanım olmuyordu. 1954 yazında bazen akşamları Burgazada'ya gidiyordum. Buluşuyor, akşamları geç saatlere kadar vakit geçiriyorduk. Fakat bir süre sonra her şeyin olması gerektiği gibi gitmediğini, bu küçük kızla olan yakınlığımızda bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başladım. Canı çektiği zaman başkalarıyla partiye gidiyor, başkalarıyla çıkıyordu. O zamanlar böyle şeyler düşünülemezdi. Çünkü o benim kız arkadaşımdı ve beni beklemesi ya da araması gerekirdi. Gittikçe tatsızlaşan bu olay serisi 1954 yazının ikinci yarısında beni bayağı sarstı. Hey ise sürekli zikzaklar çiziyordu. Bir gün bana çok yakınken ertesi gün çok uzak duruyordu. Yaz sonu ermeden bu işin yürümeyeceğini anladım ve ayrıldık. Ayrılık bir mektupla başlar. İzzet bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayınca romantik ve acı dolu cümleleri sıralayan satırları kaleme alır. Canını yakan her şeyi yazar. Bu onun için kolay değildir. Öyle ya, 18 yaşında ilk aşk ve kötü bir bitiş bir anda dünyayı başına yıkar. İlk aşk hüsranla neticelenmiştir. Artık genç yüreğinde bu aşkın açtığı yaraları sarma zamanı gelmiştir. Ama her şeyi unutmak o kadar da kolay değildir. Bir iki ay sonra İzzet'i H'nin en yakın arkadaşı Gülşen arar. Gülşen, Burgaz'ın en güzel kızlarındandır ve ileride sinema sanatçısı Ayhan Işık'ın eşi olacaktır. İzzet'e sistemi nettir. Sen ne yaptın da kızcağızı terk ettin? Geçenlerde apandis ameliyatı oldu. Narkozdayken sabaha kadar seni sayıkladı. O sana aşık, der. Arkadaşların araya girmesiyle bir buluşma ayarlanır. Tekrar denenir ama süreç bir türlü İzzet'in istediği gibi gitmez. Hep bir şeyler eksik kalır ve bir iki hafta denemeden sonra ilişki tamamen biter. H ve İzzet bir daha kolay kolay bir araya gelmez. Karşılaştıkları zaman bir selam dahi verilmez. Kırılan bir kalbi tamir etmek kolay olmaz. Barışmaları ise birkaç yıl alır. Vivian annemin desteğiyle evden gönderildi. İlk aşk birçok kişide olduğu gibi onun da kalbini fazlasıyla incitir. İzzet duygusaldır. Olayı atlatması kolay olmaz. İçine kapanır. Hiçbir şey ona eskisi gibi çekici gelmez. Adeta hayat kesintiye uğrar. Sanki bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibidir. Tam da o yıllarda Keribarların evinde Ermeni asıllı 29 yaşında yardımcı kadın Vivian bulunmaktadır. Gözleri pırıl pırıl olan bu kadın İzzet'le yakından ilgilenir. Vivian'ın gözünde İzzet yürüyüşüyle, gülüşüyle başkadır. Vivian'ın amacı bellidir. Evin oğlunun aklını çelip onunla evlenmek. Aşk acısı çeken İzzet ise bu yakınlığa kayıtsız kalmaz. Vivian bir anlamda onun için sığınılacak bir liman olur. Fakat baştan eğlenceli ve heyecan dolu gibi görünen bu durum zamanla onun için işkenceye dönüşür. Yardım için başvurulan kişi ise her zaman olduğu gibi anne Emma'dır. Bir ay sonra İzzet'in isteğiyle bir bahane uydurularak Vivian evden gönderilir ve bir daha ondan haber alınmaz. Fakat o Vivian'ı hep hatırlar. Bir de tabii arkadaşlarının ne zaman evleniyorsunuz diye takılmalarını. H yüzünden geçen zor bir yazdan sonra 1954 sonbaharı her şeye rağmen Vivian sayesinde daha dingin geçer. O günlerde yaşananları en iyi özetleyen İzzet'in arkadaşı Cefe yazdığı mektuplardır. Yıllar içerisinde bu mektupların varlığını dahi unutur. Jeff, İngiltere'de okurken İzzet'ten aldığı mektupları saklamıştır. Bir gün ABD'den geldiğinde, aç bu paketi, bak çok eğleneceksin, der. Jeff, mektupların hiçbirini yırtmamış, yıllarca saklamıştır. O mektupların kopyaları hala bende durur. Aslında bu mektupları okuyunca çok sıkılıyorum. Arkadaşlar arasındaki çekişmelerden bahsetmişim sürekli olarak. Ne kadar gereksiz şeylerle vakit geçiriyormuşuz. Şu bana şunu söyledi, ben de ona böyle cevap verdim gibi bugün okumayı dahi istemediğim ve kendime yediremediğim bir sürü şeyi, boş boş konuları uzun uzun yazmışım. Şimdi o mektupları okuyunca kendimi aptal gibi hissediyorum. O yıllarda bizi en çok meşgul eden konuların kızlarla ilgili dedikodular olduğunu görüyorum. Ben o yılları arkadaşlarıma göre biraz daha romantik geçirdim. O yüzden başımdan geçenleri birine anlatma ihtiyacı duyuyorum. Cefe yazdıklarım sanki roman. Arkası bitmeyen bir şeyler vardı. Kızlara ileride evlenecek kişiler olarak bakardık ve saygı gösterirdik. El ele tutuşmak, flört etmek, kaçamak öpmek vardı ama o kadar. Bir odaya kapanmak gibi şeyler düşünülemezdi. Yapan çocuklar da her zaman etrafımızda ayıplanırdı. Bizim çevremizde böyle şeyler çok kötü algılanırdı. Biz böyle bir duruma asla düşmek ve kızların geleceğini mahvetmek istemezdik. Çocukluk günleri Büyükada'da geçen İzzet'e diğer adaların kapısı 1950 yılında açılır. O günlerde zihninde ada ahalisine dair kalan görüntü nettir. Kınalı'da Ermeniler ve az sayıda Türk yaşar. Heybeliada'da nüfus karışıktır. O dönemde adaların içinde en popüleri sayılan bu ada deniz okulu açılınca bu unvanını kaybeder. Özellikle okula gelen genç erkeklerin genç kızları rahatsız edeceği endişesi aileleri bu adayı tercih etmekten alıkoyar. Okul açıldıktan sonra artık burası bizim olmaktan çıktı diye fısıltı başlar. Burgaz Adanın sakinleri ise daha çok Musevilerdir. Yazları Keribarların çok sayıda akrabası da burada bulunur. Kuşkusuz eski ya da varlıklı Müslüman aileler, şair Sait Faik gibi kişiler de tek tük de olsa Burgaz'da yaşamaktadır. Büyükada ise daha kozmopolit ve birçok Rum'un, Müslüman'ın ve Musevi'nin bir arada yaşadığı yerdir. Zaten çocuklar için sokakta geçirilen zaman, aileler içinse kulüpteki yeterlidir. Kulüp her camianın buluşma noktasıdır. O vapurda ilk defa öteki olduğumu hissettim. İzzet ailesinden biz Yahudiyiz, dikkatli olmalıyız telkinlerini alarak büyümez. Tam aksine aile özellikle çocuklarının kendilerini farklı hissetmesini istemez. Onlara göre her şey olması gerektiği gibidir. Bu yüzden de İzzet Yahudi olmanın toplumda nasıl bir karşılığı olduğunu sorgulamaz. Oysa toplumda her şey o kadar güllük gülistanlık değildir. Pis Yahudi söylemleri, dergilere, gazetelere yansıyan ayrımcı yayınlar, ayrışmanın en bariz görüntüsüdür. O bir Yahudidir ve er geç bunun ayrımına varacaktır. Yaşadığı ilk kırılma 1948 yılında gerçekleşir. Daha yeni yeni kendi başına seyahat etmeye başladığı, adadan İstanbul'a döndüğü günlerden bir gün. Vapurda yanına oturan orta yaşlı bir adamla sohbet etmeye başlar. Yol uzundur, adam meraklıdır. Sorular ardı ardına gelir. Sen kimsin, adın ne, hangi okulda okuyorsun, ne seversin şeklinde sürüp giden konuşma birden adamın Yahudilerin kötülüklerinden dem vurduğu, paraya düşkünlüklerinin altını çizdiği ve gittikçe artan öfkeli cümlelerine uzanır. Elbette ki adam küçük muhatabının Yahudi olduğunu anlamamıştır. İzzet ilk defa Yahudilerle ilgili bu tür cümleleri kuran biriyle karşı karşıya gelmiştir. Adam konuştukça içi daralır, canı sıkılır ama yine de uzun süre bunu belli etmez. Ta ki köprüyü görüp vapur Karaköy iskelesine yanaşana kadar. Vapur iskeleye yanaşınca, bilet sorulan bölüme gelince İzzet adamı yakalar ve "Demek siz Yahudileri sevmiyorsunuz. Ben de sizi hiç sevmiyorum çünkü ben Yahudiyim," der. Adam şaşkındır, ne diyeceğini bilemez. Yüzündeki ifade de bu şaşkınlığın resmidir. Olay evde anlatılır. Kısa bir süre konuşmalara konu olur ama üzerinde çok fazla durulmaz. Okulda ve arkadaşlar arasındaysa sözü dahi olmaz. Zira bu tür konular zaten konuşulan mevzulardan değildir. Bu, hayatımda ilk defa bu toplumda farklı biri olduğumu hissetmeme neden olan tatsız bir olaydı. Çok basit, çok çocuksu belki ama kırılmayı ve farklılığı anlatan bir olay olmuştu. Düzgün Türkçe konuştuğum için şivemden şüphelenmemiş olacak. Musevi çocuğu olabileceğimi hiç tahmin edemedi. İş hayatı ve yeni dünya. İzzet 1953 yılında liseyi bitirir. Bu aslında onun eğitim hayatının da sonlanmasıdır. Daha sonra üniversiteye yazılır ama devam etmez. Bu ileride hep pişmanlık duyacağı ve burukluğunu her zaman hissedeceği bir tercihtir. 53 yazı İzzet'in sorumluluktan uzak, kafası rahat biçimde geçirdiği son yazdır. Takvimler Eylül ayını gösterdiğinde hayatında yeni bir dönem başlar. Artık işe atılma vakti gelmiştir. İlk adres kaçınılmaz olarak babasının züccaciye dükkanıdır. Dükkan Sabuncu Han Caddesi'nde 62 numaradadır. Dükkanın sahibi Rıfat Keribar ve ortağı kuzen Şapat Levi'dir. Sonbaharın varlığını hissettirmeye başladığı günlerden bir gün Rıfat Bey yanına oğlu İzzet'i alır ve dükkanın kapısını aralar. Baba mutludur. Övünç kaynağı lise mezunu olan oğludur. O yıllarda lise mezunu olmak önemlidir. Dükkana giren herkese bu benim oğlum lise mezunu demesi de bundandır. Ticaret hayatındaki ilk öğretmeni babasıdır. Daha ilk günden oğluna sorumluluk verir, satış defterini eline sokuşturur ve bugün satışı sen yapacaksın der. Heyecanlıdır, acemidir ve en önemlisi de kendini büyümüş hissetmektedir. İlk gelen müşterinin adını yıllarca unutmaması da aslında o anın ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Adı Mahmut Yürük'tür. Esmer teni, şapkası ve kanca burnuyla kendini yıllar sonra bile hatırlatan bu müşteri Alpullu'dan gelmiştir. Çeşit çeşit bardaklar, sürahiler, çatal bıçaklar, boy boy porselen tabaklar, yemek takımları, vazolar, emaye kaplar, gaz ocakları, ütüler, pompalı ya da fitilli ocaklar, lüks lambalarla dolu dükkanda İzzet ticareti öğrenmeye başlar. Müşterilerle kuracağı diyalog işin esasıdır. Hata yapmamak için elinden geleni yapar. Babası her aşamayı oğluna öğretme çabasındadır. Bir gün elindeki siparişi İzzet'e verip, "Şimdi bu malları gidip arka depoda arayıp bulacaksın." demesi de bunun bir parçasıdır. Onun amacı malların depoda nasıl istiflendiğini ve nasıl kontrol edilip sevk edildiğini de oğluna öğretmektir. Bir sonraki aşama ise muhasebedir. Yevmiye defteri muhasebenin kalbidir. Ama anlamak, hele hatasız tutmak o kadar kolay değildir. Defteri kebir tutmak daha kolaydı ancak çok itina ve dikkat gerektiren bir işti. Hatırlıyorum da muhasebe defterlerinin renkleri siyah ve boyları ürkütücüydü. Bizim okul defterlerinden kat kat büyük ve ağırdı. Muhasebecilerin yaptığı işleri ve bilanço düzenlemenin mantığını öğrenmeye çalışıyordum. Envanterin nasıl tutulduğunu, kasanın nasıl işletildiğini öğrendim. Ben günümüzdeki yeni muhasebe sistemlerini bilmem. O zaman tutulan defterlerle yapılan muhasebeyi çok iyi öğrendiğim için hatırlarım. O günlerde babamın anlattığı, belki de bizleri güldürmek için uydurduğu bir öykü vardı. Emaye kaplar o yıllarda çok revaçtaydı. Bunlar genelde Çekoslovakya'dan ithal edilirdi. Boy boy tabaklar, leğenler, maşrapalar, kovalar filan gelirdi. Bir de lazımlıklar olurdu. Bir siparişte tabakların içine afiyet olsun yazısı yazdıralım demişler. Nihayet mallar gelmiş, bir de ne görsünler, şok olmuşlar. Tabakların içine yazılması gereken yazı lazımlıkların içine yazılmış. Dükkanda 5-6 tezgahtarın yanı sıra birkaç da işçi vardır. Depodaki işçilerin birkaçının dışında diğerleri Musevidir. İzzet'in mağazada en iyi arkadaşlarından biri Berta'dır. Sekreter olarak çalışan güler yüzlü Berta onun dert ortağı ve sırdaşıdır ve yaş olarak ondan büyüktür. Hatırlıyorum, mağazaya adımımı attığım ilk gün babam bana bu arkadaş 150 lira maaş alıyor, şu gördüğün 250 lira alıyor, bu da en iyi elemanlarımdan biri 350 lira alıyor. Ama şu gördüğün uzun boylu arkadaş yani Avram üzerine basarak 500 lira maaş alıyor dedi. Avram Muraben bu tezgahtarların en eskisi ve de en tecrübelisiydi. Müşterileri kapıdan tanır, hangisine ne vereceğini ve ne kadar açılabileceğini çok iyi bilirdi. Babam ya da Şapatlevi işin başında olmadığı zaman o işi götürebiliyordu. Hayatımda iz bırakan müstahdemlerden biri de emektar David'ti. David bu çalışanların en yaşlısı, en aksisi ama en iyi kalplisiydi. Altın gibi kalbi vardı. İsmi tam olarak David Rafael'di. Fakat babam da Rafael olduğu için bir gün bu dükkanda iki tane Rafael olmaz. Senin adın bundan sonra Rofe olacak demiş. Ve ismi David Rofe olarak kalmış. Babamın dükkanı 1964 yılında kapandığında David Rofe yanıma çalışmaya geldi. Bu dönem 5 yıl kadar sürdü. Yusuf Yan Han'daki ofisimi kapattığımda İsrail'e göç edeceğini anlatıyordu. Bu kişilerin dışında o yıllarda işe yeni yeni gelmeye başlayan bir de Şapatlevi'nin kardeşi diğer kuzen Vitali yani Hayati Levi'yi sayabilirim. Birkaç ay süren tartışmadan sonra Şapat kardeşi Vitali'yi işe ortak etmeyi başardı. Şirket artık Rıfat Keribar, Şapat Levi ve ortağı kolektif şirketi olarak anılmaya başlandı. Telgraf adresi ise değiştirilmedi. Darfel, İstanbul. İlk ortaklar Şapat'ın babası David Levi ve babam Rafael'in adlarından türetilmişti. İzzet kısa sürede iş hayatına alışır. Kademeli olarak işin her alanında çalışır ve öğrenir. Kasayı tutmak ve paralarla haşır neşir olmak öyle herkesin harcı değildir. Sorumluluk gerektiren bir iştir. İzzet'i zaman zaman kasaya oturtmaları da ona yönelik güvenin göstergesidir. Bugün çok basit gibi görünen bu işler o gün iş hayatına yeni giren bir genç için önemlidir. İlk maaşı aklında o günün parasıyla 100 lira olarak kalır. Babası onun gözünde çok cesaretli bir iş adamı değildir. Rıfat Bey'in hayat anlayışı daha çok elinde olanla yetinmek üzerine kurulmuştur. Bu yüzden de hiçbir zaman işi büyütmek gibi bir çabası olmaz. Risk almak ona göre değildir. Mevcut olanı koruyup keyfini kaçırmadan hayatı devam etmekten yanadır. Bu onun hayatı boyunca değiştirmeyeceği bir bakış açısı olacaktır. Milli Koruma Kanunu çıktığı yıllarda dahi birçok kişi çeşitli oyunlarla büyük paralar kazanırken Rıfat Bey bu tür yollara girmekten kaçınacaktır. Ayrım 8 sonu, sayfa 75.